Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ تقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم
رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla Ey İsrail oğulları Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Mehr 1401, Hicri Kameri 20 Rebiül Evvel 1444 ve Miladi Takvimle 17 Ekim 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve Nehçül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam'ın düşünceleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Amerikan Başkanı Biden'ın sözlerinin insan hakları ve barışı desteklediği iddiasının yalanını bir kez daha kanıtladığını söyledi. İran Ordusu Başkumandan Danışmanı, İran'ın düşmanlarının güçsüz olduğunu söyledi. İran, Ermenistan'da otomobil üretecek, öte yandan Rusya'ya ilaç ihracatı yapıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı Yunanistan'a biraz medeni olun dedi. Tahıl koridorundan Ukrayna'dan 7.7 milyon ton tahıl taşındı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Amerika'nın son zamanlardaki şeytanlığına cevap vererek, Amerikan Başkanı'nın İran'daki kaos, terör ve güvensizliği destekleyen yorumları, insan haklarını, güvenliği ve barışı destekleme iddiasının yanlışlığını bir kez daha kanıtladığını söyledi. Amerika Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada İranlıların Mahsa Emini'nin ölümüne verdiği tepki hayret verici olduğunu duyurdu. Biden ayrıca protestoların çok çok uzun bir süre söndürülemeyecek bir şeyi uyandırdığını iddia etti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi kabine toplantısında bölgedeki çoğu vandalizm, suikast ve isyanların kökeninde Amerika'nın rolü ve fesatlığının bulunduğuna dikkati çekerek 70 yıl boyunca Filistin'deki Siyonist rejimin cinayetlerini desteklemenin yanı sıra Afganistan'daki Amerikalıların 20 yıldır sürdürdüğü saldırganlık ve savaş şırtkanlığı büyük şeytanın eylemlerinin örnekleridir dedi. Reisi Amerikalıların İran halkının her iyi, yenilikçi ve yaratıcı hareketine öfke duyduklarını, eksiklikleri veya sorunları ile güvensizliklerinden dolayı sevinç ve mutluluk duyduklarını belirterek, anlayışlı İran halkının düşmanı ve hilelerini çok iyi bildiğini belirterek, bu sefer de onu yenecekler, Amerika amacına ulaşamaz ve İran büyüme ve ilerleme yoluna güçlü ve onurlu bir şekilde devam edecek dedi. İran Cumhurbaşkanı toplumda inandırıcı, savunulabilir ve birleştirici özel sözlerle umut yaratmayı hükümetin önemli ve temel görev ve misyonu olarak nitelendirerek son olaylarda düşman yeis ve umutsuzluk yaratmaya çalışıyor ve bu düşmanın komplosuna işleri ilerleterek ve insanların sorunlarını çözerek etkili bir şekilde karşılık verilmelidir dedi.
İran ordusu başkomutan danışmanı Tuğgeneral Emir Hatem'e düşmanların İran'ın Suriye'ye benzetemeyeceklerini söyledi. Tuğgeneral Emir Hatem'e pazar günü Hatem el-Enbiya Hava Savunma Üniversitesi'nde düzenlenen bilim ve teknolojinin rolü konulu konferansta düşmanların İran'ı Suriye, Libya, Yemen, Irak ve Afganistan savaşlarında olduğu gibi savaşa çekmeye çalıştığını belirterek İran Silahlı Kuvvetleri'nin hazır ve teyakkuz halinde olması sebebiyle düşmanlar İran'ı Suriyeleştirmede başarısız oldu dedi. Kutsal savunmada bilim ve teknolojinin rolüne ve önemine değinen Tuğgeneral Hatemi, ülke güvenliğini sağlanması için bilim ve teknolojinin iyi kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Tuğgeneral Hatemi, kutsal savunmada bilimin çeşitli yönlerinin rolü hakkında ise şöyle dedi. Irak'ta devrik Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı 8 yıllık savaşta beşeri bilimlerin birçok alanı rol oynadı. Sahra hastaneleri kuruldu, binlerce ameliyat yapıldı.
İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, Kara Kuvvetleri'nin ülkenin kuzeybatıdaki Aras Genel Bölgesi'nde tasfiyatının ana aşamasının bugün başlayacağını duyurdu. Mehrhaber Ajansı'na göre Tuğgeneral Pakpur şöyle dedi. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri iktidarına dayalı tatbikatın ana aşaması, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin Aşura Üssü'nün merkeziyetinde Aras'ın genel bölgesinde gerçekleşecek. Pakpur'a göre söz konusu tatbikata paraşütle heliborn operasyonu, gece helikopterle savaş operasyonu, muharebe ve kamikaze İHA operasyonunun yanı sıra Aras Nehri üzerinde bir köprü inşası, haberleşme yollarının ele geçirilmesi ve kontrolü, yükseklikleri ele geçirilmesi ve çeşitli taarruz imha operasyonları gibi operasyonlar yapılacak. General Pakpur bu büyük tatbikatın düzenlenmesinin daha önceki programları dahilinde gerçekleşeceğini ve bu tatbikatların devrim muhafızları kara kuvvetlerinin savaşa hazırlık durumunu iyileştirmek amacıyla yapıldığını söyledi. İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri 100 binden fazla aktif personeliyle devrim muhafızlarının 5 alt grubundan biridir.
2022 Rusya Kutup Yıldızı yarışmasının bronz madalyası İran ordusunun 65. Hava İndirme Özel Kuvvetler Tugayına verildi. İran ordusu Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nozer Nimet'i 2022 Rusya Kutup Yıldızı oyunları bronz madalyasının 65. Hava İndirme Özel Kuvvetler Tugayına verilmesi töreninde bu tugayın kurmayları ve özel kuvvetlerinin üçüncülüğü kazanmasına takdire şayan olduğunu söyledi. Tuğgeneral Nimet'i dünya arenasında bu tür ödülleri kazanmanın kaliteli eğitim, yüksek savaşma yeteneği ve İran askerlerinin görevlerini yerine getirirken kararlılığının bir işareti olduğunu söyledi.
Frankfurt 74. Uluslararası Kitap Fuarı yetkililerinin İran'ın iç işlerine bariz müdahalesine tepki gösteren İran, fuardan çekilme kararı aldı. Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı yetkilileri İran'ın iç işlerine açıkça müdahale ederken ve İran İslam Cumhuriyeti'nin standının ve fuarda bulunan İranlı grubun güvenliğini sağlama konusunda yetersiz olduğunu bildiren bir mektup göndererek İran standını ana salondan ziyaretçilerin az gittiği bir başka salona taşınması kararının ardından İran fuardan çekilme kararı aldı. İran'a göre İran Kitap ve Edebiyat Evi Frankfurt Fuarı yetkililerine bu etkinlik için açıklanan kültürel hedeflerle açıkça çelişen profesyonel olmayan davranışlarını kınarken bu fuarın profesyonel davranış sergileyen ülkelere fırsat eşitliği sağlaması ve Tahran ve Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarlarında kurulan olumlu ikili ilişkilere bağlı kalması bekleniyordu. Ama ne yazık ki İran iç işleriyle ilgili aldatıcı meseleleri gündeme getirerek İran'ın kültür elçileri yayınlama çabalarını gölgede bırakmaya ve bu endüstrinin tanıtılması ve ilerlemesinin önüne taş koymaya çalışıyor dedi. İran Kitap ve Edebiyat Evi, İran İslam Cumhuriyeti'nin standının kuruluşunun organizatörü olarak yeni yerin İran İslam Cumhuriyeti'ne bir hakaret olduğunu belirterek Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı'na katılmaktan resmi olarak çekilme kararı aldı.
Suudi yetkililerin İran'ın nükleer programı ile ilgili iddiaları devam ederken Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz İran'dan nükleer yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesini istiyoruz dedi. İran Ajansı'na göre Suudi nükleer faaliyetleri eski bir güvenlik sistemi altında izlenirken Suudi Kralı pazar akşamı İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliği yapmasını istedi. Suudi Arabistan Kralı'nın talebi ülke nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına ve ajansla kapsamlı ikili koruma anlaşmasının uygulanmasına üye olmasına rağmen ajansın güvenlik önlemleri denetimlerini kabul etmeyi reddettiği ve uzun yıllardır ajanstan gelen mükerrer taleplere rağmen yükümlülükleri yerine getirmediği bir ortamda gündeme geliyor. Kral Selman, Siyonist rejim İsrail'in nükleer askeri faaliyetlerine değinmeksizin uluslararası toplumdan kitle imha silahlarının yayılmasını önlemek ve Batı Asya bölgesini bu tür silahlardan kurtarmak için ellerinden geleni yapmalarını istedi. Suudi Krallığı, Lübnan'ın iç işlerine müdahale ederek Lübnan'da temel ve kapsamlı siyasi ve ekonomik reformlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
İran'ın Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı Ali Rıza Peymanpak, İran'ın Rusya'ya ilaç ihracatı yaptığını söyledi. İran ve Rusya başta ekonomik, askeri ve güvenlik ilişkileri olmak üzere ikili alanlarda ayrıca Amerika'nın tek taraflılığına karşı koymak gibi bölgesel ve uluslararası konularda stratejik çıkarları paylaşıyor ve bu son yıllarda iki taraf arasındaki yakın işbirliğinin ana faktörlerinden biri oldu. İSNA'ya göre İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı Ali Rıza Peymanpak, Rusya ilaç pazarının 20 milyar dolar değerinde olduğunu ve İran'ın bu pazara girmeyi planladığını söyledi. Peymanpak, batılı şirketlerin yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan çekilmesiyle birlikte İranlı şirketlerin de yararlanabilecek uygun bir pazara sahip olduğunu sözlerine ekledi.
İran, Katar'a değeri 300 milyon dolar olan 200 ton safran ihraç ediyor. İki ülke arasındaki anlaşmaya göre İran'ın yurt içi fazlası safranın ilk ihracat sevkiyatı Meşhed Gümrü'nden Katar'a gerçekleşti. İkinci sevkiyat ise önümüzdeki hafta yine Katar'a yapılacak. İran'ın ürettiği safran fazlasını ihraç etme trendi gelecek yıla kadar devam edecek. Uzmanlara göre bu eğilim İran ve Katar'ın ekonomik diplomasisini geliştirmeye, uluslararası arenada İran safran pazarının seviyesini yükseltmeye ve değer katmaya yardımcı olabilecek.
İran'ın Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı, Avrasya ülkelerine ihracat amacıyla Ermenistan'da bir İran otomobil üretim hattının kurulduğunu duyurdu. İSNA'ya göre Ali Rıza Peymanpak, İranlı bir otomobil üreticisinin ve Ermenistanlı bir yatırımcının Ermenistan'da otomobil üretmeye hazır olduklarını açıkladıklarını ve bu konunun Ermenistan Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştiğini söyledi ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın da konuyu takip ettiğini bildirdi. Peymanpak, Ermenistan ile otomotiv işbirliği alanında takas ticareti olmadığını belirterek, Ermenistan'ın özel sektörünün İran'dan araba alıp bu ülkenin pazarında sattığı da bildirdi. İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı ayrıca İran'dan Ermenistan'a malların takas işlemlerinin yapılıp yapılmadığı sorusuna ise şu anda gaz ve elektrik takasla yapılıyor ve Ermenistan Ekonomi Bakanlığı diğer malların da takası için şartları iyileştirmek için çalışıyor dedi. İran ve Ermenistan iki ülke arasında uzun süredir devam eden ilişkiler nedeniyle çok yönlü bir şekilde birbirine bağlıdır.
İran milli erkek halter takımı 631 puanla Asya Şampiyonası'nda 3. oldu. Bahreyn'in başkenti Mename'de 6 Ekim'de başlayan Asya Şampiyonası dün akşam 109 kilo kategoride birincilerini tanıtımıyla sona erdi. Asya Şampiyonası'na 10 halterci ile katılan İran halter takımı 631 puanla 3. oldu. Kazakistan 1., Özbekistan 2. oldu. İran Asya Şampiyonası'na 6 kategoride 10 sporcu ile katıldı. Erkekler kategorisinde 16 değişik madalya elde etti. Ayrıca İran'ın Asya Şampiyonası'na gönderdiği 7 kadın halterci de 3 altın madalya kazandı.
Tarından sabah haberleri Türkiye gelişmeleri ve bölge olaylarıyla devam ediyor. Demirtaş'a Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik hedef gösterdiği gerekçesiyle yargılanan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Demirtaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'a yönelik tehdit ve terörle mücadele görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek suçlarını işlediği gerekçesiyle dava açıldı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Douandias, Ankara'dan Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik iddialarına vazgeçmesini isterken Atina'nın Türkiye toprakları üzerinde hiçbir iddiasının olmadığını ve aynı şeyi Ankara'dan da beklediklerini söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı dün yayınlanan röportajında Atina ve Ankara arasında askeri ve siyasi gerginliğin tırmanmasına atıfta bulunarak seçim süreci sebebiyle Türkiye'de tansiyon düşmeyecek, kaza ve hatta kasıtlı provokasyon riski artacak ifadesini kullandı. Son haftalarda Yunanistan ve Türkiye'nin üst düzey yetkililer arasında gerginlikler ve sözlü savaş haberleri konu oldu.
Türkiye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitaraci'nin iddialarına ilişkin manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın, hadi zor değil, biraz medeni olun dedi. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitaraci, çıplak şekilde soyulan göçmenlerin fotoğrafını paylaşarak göçmenleri bu hale Türkiye'nin getirdiğini iddia etti. Mitaraci paylaşımına, kurtardığımız göçmenlere Türkiye'nin tavrı medeniyet adına bir utançtır ifadelerine yer verdi. Yunan Bakanı'nın paylaşımına cevap veren Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü IŞİD şüphelisi yakalandı. Öte yandan Suriye kaynakları Suriye ordusunun Dera vilayetinde IŞİD terör örgütü kalıntılarına yönelik operasyonun ikinci gününde de devam ettiğini bildirdi.
Özerk Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, işgalci Siyonist rejimin yerleşimcileri ve askerleri, onlara bağlı terör örgütleri ve Batı Şeria'daki unsurlar tarafından işlenen cinayetleri kınarken, bu cinayetler ve saldırılar karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasını eleştirdi. Filistin medyasından internet sitesi Maa'ya göre Filistin Dışişleri Bakanlığı pazar günü yayınladığı bildiride işgal altındaki Filistin topraklarını kanlı gerilimler, Filistin vatandaşlarına yönelik vahşi saldırılar, terörist sembollerin yerleştiğini ve güçlendiğini ve mevcut aşamada Siyonist Yahudi yerleşimci teröristlerin rolünün de daha da arttığını söyledi.
16 Ekim 2022 tarihinde 140 bin ton tahıl taşıyan 4 gemi Odessa ve diğer Ukrayna limanlarından ayrıldı. Yaklaşık 3 aydır süren tahıl koridoru çalışmalarının 22 Kasım 2022'ye kadar devam edeceği öngörülüyor. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından 3 aylık süre içinde toplam 345 geminin Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdiği yönünde bir açıklama yapıldı.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lutterbach, enerji ve enflasyon krizinde ülkedeki hastanelerin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Lutterbach, Alman 1. televizyon kanalı ARD'de yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacaklarını, bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.
Ve son haberimiz, Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin 20. Ulusal Kongresi başkent Pekin'de başladı. Çin Devlet Başkanı açılış konuşmasında ülkesinin asla tahakküm ve yayılmacılık peşinde olmadığını söyledi. İRNA'ya göre Çin Devlet Başkanı Komünist Parti'nin 20. Kongresi'nin açılış konuşmasında ülkesinin her türlü hegemonyaya, soğuk savaş düşüncesine, güçlerin ülkelerin iç işlerine müdahalesine ve çifte standarda karşı olduğunu vurguladı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Orta Asya liderliğinin İran ile transit işbirliğini arttırma talepleriyle ilgili. Orta Asya hükümetleri İran İslam Cumhuriyeti ile taşımacılık ve transit alanında işbirlikleri seviyesini arttırmaktan sık sık söz eder oldu. Bu bağlamda Kırgızistan Ulaşım ve Taşımacılık Bakanlığı 16 Ağustos günü yayımladığı bildiride Orta Asya ülkeleri İran İslam Cumhuriyeti ile ticari mal transitini yıllık olarak 20 milyon tona arttırmak istiyor ifadelerine yer verdi. Kırgızistan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İran, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Tacikistan'ın Ulaştırma Bakanları arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ortak toplantıda transit işbirliğinin geliştirilmesi olasılığı incelendi. Orta Asya Ulaştırma yetkililerinin İranlı mevkidaşlarıyla Tahran'daki son toplantısında Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakan Yardımcısının bulunması tarafların bu alanda kararlı ve ekstra çaba göstereceklerini gösteriyor. Karşılıklı işbirliğinin arttırılması da bu görüşmede gündeme alındı. Tahran toplantısının amacı katılımcı ülkeler arasında daha koordineli bir ulaştırma politikasının geliştirilmesi için koşullar yaratmaktı. İran'ın 5 Orta Asya ülkesi ile Ulaştırma, İletişim ve Kentsel Gelişim Bakanları seviyesinde ve transit işbirliği alanında ilk ortak toplantısı geçen hafta Tahran'da yapıldı. İran ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ilk transit işbirliği zirvesine ilişkin açıklama metni, transit geliştirilmesi amacıyla bu zirvenin üyeleri tarafından imzalandı. İran Şehircilik ve Kentsel Gelişim Bakanı Rostam Kasimi bu bildiriyi imzaladıktan sonra şunları söyledi. Bu toplantı İran İslam Cumhuriyeti'nin girişimiyle yapılmış olup Orta Asya ülkelerinin İran üzerinden transit geçişinin önemini anlamaları nedeniyle bu toplantıların 6 ayda periyodik olarak yapılmasına karar verilmiştir.
İran'ın çeşitli güzergahları üzerinden Rusya, Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleri arasında var olan transit işbirliğinin önemi sebebiyle Orta Asya Cumhuriyetleri daha önce bu tür toplantılar düzenlemişti. Orta Asya ile İran üzerinden açık ve sıcak sular arasında iletişim koridoru oluşturmasına yönelik hususlar bu ülkeler tarafından dikkate alınmıştı. Bu bağlamda Katılımcı Ülkeler Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısı Türkmenistan'da gerçekleşti. Bu toplantının sonunda İran, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan temsilcileri nihai ek protokolü ve Aşgabat Anlaşması olarak bilinen uluslararası ulaştırma ve transit koridorunun kurulmasına ilişkin anlaşma imzaladılar. İran makamlarının yeni iletişim siyasetlerinin benimsenmesiyle Orta Asya Cumhuriyetleri, Kafkaslar yüzyıllarca beklemenin ardına ilk kez İran güzergahından sıcak ve açık sulara daha kolayca erişme imkanı buldular. Bu bağlamda İran Cumhurbaşkanı Reisi Kazakistan mevkidaşı ile yaptığı son görüşmede İran'ın dış politikasının önceliklerinden birinin İran üzerinden ticaretin genişletilmesi yoluyla bölgesel entegrasyonun artırılmasında etkin bir rol oynamak olduğunu vurgulayarak şöyle dedi. İran bölgenin stratejik coğrafyasında benzersiz bir konuma sahip ve Orta Doğu ve Güney Asya'dan Avrupa'ya bölgeler arası bir bağlantı yolu sağlama potansiyeline de sahiptir. Bu görüşmede Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev de ülkesinin İran ile demiryolu koridoru açma alanında işbirliğinin önemini ve bu yönde yapılan çalışmalardan dolayı takdirlerini belirterek bu projenin Sayın Reis'in belirttiği gibi madde madde birebir tam olarak uygulanacağını umuyorum ifadesini kullandı. İran'ın transit yollarının tam olarak uygulanması ve Orta Asya ülkelerinin İran ile yaptığı anlaşmaların uygulanması sayesinde bu ülkeler dış dünya ile ticaret için özel ve benzersiz bir rota kazanacaklar. Kuşkusuz uluslararası Kuzey-Güney koridoru ile bağlantı ve köprülerin sağlanması Orta Asya Cumhuriyetleri için bu değerli iletişim yollarından sadece biri olarak kabul edilmektedir.
hatırlatalım dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Hindistan alimlerinin Müslümanlara karşı hükümet girişimlerini eleştirmesi konusunda. Hindistan Alimler Cemiyeti bu ülkenin Uttar Pradesh eyaletindeki yönetimden ve yetkililerden Müslümanlara karşı tek taraflı girişimleri durdurmalarını istedi. Hindistan Alimleri Cemiyeti Başkanı Mevlana Mahmud Esed Medeni bu hususta şöyle konuştu. Müslümanlardan bir grup Uttar Pradesh'in Sultanpur bölgesinde şiddet içeren saldırılara uğradılar. Bu şiddet dolu olayı Müslümanlar namaz kılarken Hindulardan müzik sesini kısmalarını istediklerinden sonra yaşandı ve Hindular Müslümanlara bu talep üzerine saldırmış oldu. Bu olayda Müslüman camisine zarar veren Hindular, İbrahimpur bölgesinde çok sayıda Müslüman dükkanlarına ve okula saldırarak kamu alanlarına zarar verdiler. Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde aşırılık yanlısı Hinduların Müslümanlara yönelik şiddet içerikli saldırıların artması, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi, BJP'nin politikalarında bir değişiklik olmazsa daha da büyüyebilecek bir soruna benziyor. Milliyetçi İktidar Partisi'nin pasifliği ise son yıllarda hep dikkat çekmiştir. 2015 yılında Hindistan'da BJP'nin iktidara gelmesinden bu yana ülkenin çeşitli şehirlerinde Müslümanlara yönelik ölümcül şiddet olayları benzeri görülmemiş bir şekilde arttı. Hindistan Milliyetçi Hükümeti'nin son yıllarda izlediği politikalar bu ülkedeki aşırılık yanlısı Hinduların Müslümanlara karşı ölümcül eylemlerini yoğunlaştırmasına sebep oldu. İktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin son 20 yıldaki karanlık uygulamaları arasında camilere saldırmak ve yıkmak da dahil olmak üzere Müslümanların kutsal ve dini mekanlara saygısızlık ve hareketin birçok örneğine rastlanır.
Camilerin devam eden yıkımı ve yakılması, dini merasimlerin düzenlenmesine kısıtlanması, Müslüman göçmenlere oturma ve ikamet izninin yasaklanması, Keşmir bölgesinin özel özelliklerinin iptali ve Hindu aşırılık yanlarının Müslümanlara yönelik şiddetli saldırıları karşısında sessiz kalınması, son yıllarda Müslümanlara yönelik güdümlü saldırılar Hindistan hükümetinin de yardımıyla yapılıyor. Yeni Delhi hükümetinin Müslüman karşıtı ayrımcılık siyasetleri ve aşırı Hinduların Müslümanlara karşı yoğun saldırıları karşısında sessiz kalmasının amacı Müslüman bölgelerin demografik yapısını değiştirmek ve hatta onları Hindistan'dan göç etmeye zorlamak olduğu tahmin ediliyor. Siyasi konularda uzman olan Behruz Ayaz şöyle diyor. Hindistan hükümeti Müslümanları başka ülkelere intikal ettirmek ve göçe zorlamak için bu ülkeyi Müslümanlar için güvensiz hale getirmeye çalışıyor. İktidardaki Bharatiya Janata Partisi dahil olmak üzere milliyetçi partilerde Müslümanlara yönelik şiddeti siyasi güçlerine bağlı olarak görüyor ve bu süreci hep desteklemeye çalışıyor. Hindistan hükümeti ve aşırılık yanlısı Hinduların Müslümanlara yönelik eylemlerine yönelik eleştiriler yalnızca bu ülkenin Müslüman halkının ileri gelenleri ve halk kesimleriyle sınırlı değil. Nitekim kısa bir dönem önce Hindistan Ulusal Kongresi Başkanı Gandhi de bu partinin destekçileri arasında yaptığı konuşmada ülke başbakanı Modi, Hindular ve Müslümanlar arasında bir ayrım oluşturması dolayısıyla yoğun şekilde eleştirdi. Hindu aşırılık yanlar tarafından Müslümanlara yönelik şiddetin arttırılmasının doğrudan iktidardaki partinin siyasetleriyle ilgili olduğu tahmin ediliyor. Başka bir ifadeyle Hindistan hükümeti bu ülkede baskı uygulama, hakları ihlal etme ve Müslümanlara karşı ayrımcılık yapma siyasetini değiştirmedikçe aşırılık yanlısı Hinduların Müslümanlara yönelik sürekli şiddetinin azalacağına dair bir umut olamaz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Mehr 1401, Hicri Kameri 20 Rebiyül Evvel 1444 ve Miladi 17 Ekim 2022 Pazartesi. ...36 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Mehr 1365'te İranlı ünlü çağdaş araştırmacı ve mütercim Üstad Hüseyin Hadiv Cem 59 yaşında vefat etti. Yüksek eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Meşhed Üniversitesi'nde edebiyat dalında ders vermeye başladı. Ardından Tahran'da yine ders verme işini sürdürdü. Bu ünlü araştırmacıdan günümüze araştırma, tashih ve tercüme konularında 30'dan fazla kitap geriye kalmıştır ki... İmam Muhammed Gazali'nin Kimya-i Saadet adlı kitabı ve Hakaikul Ahbar Nasiri adlı kitabın tercümesine değinebiliriz. ...83 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Mehr 1318'de İranlı şair ve gazeteci ve Despot Rıza Han'ın muhalifi Muhammed Farruhi Yezdi hapisteyken katledildi. Hicri Şemsi 1267'de İran'ın Yezd kentinde dünyaya gelen Mirza Muhammed Yezdi 15 yaşındayken eleştirel şiirler yazmaktan dolayı okuldan ihraç edildi. Meşrutiye hareketinin ilk yıllarında Özgürlükçüler grubuna katıldı. Hicri Şemsi 1289'da Farruhi Yezd kentinin hakimine yazdığı şiirde onu eleştirdiği için hükümdarın emri üzerine hapse girdi. Bir iki aydan sonra Tahran'a kaçan Farruhi milli mücadelecilerin safına katıldı. Hicri Şemsi 1300'de Tufan adlı gazetesini yayımlatan Farruhi o dönemdeki şartları eleştirdi. 7. dönemde Yezd halkı tarafından Milli Şura Meclisi'nde milletvekili olarak seçildi. Milli mücadelelerini sürdüren Farruhi, can güvenliğinin olmamasından dolayı Moskova'ya gitti ve oradan da Almanya'ya kaçtı. Farruhi daha sonraları İran'a geri döndü ancak tutuklanarak hapse girdi ve nihayet Hicri Şemsi 25 Mehr 1318'de katledildi. ...994 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Rebiyül Evvel 450'de Müslüman fakih ve edip Ebu Tayyip Teberi vefat etti. Hicri Kameri 348'de İran'ın kuzeyindeki Amol kentinde dünyaya gelen Teberi bilim öğrenmek için çeşitli şehirlere gitti. Ebu Tayyip daha sonra Bağdat kentinde yaşadı ve ders vermeye başladı. O dönemde önde gelen alimlerden sayıldı ve ömrünün sonuna kadar kadılık yaptı ve fetva verdi. ...937 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Rebiyül Evvel 507'de İranlı şair ve edip Ebi Verdi lakaplı Muhammed bin Ahmet bin Osman İran'ın İsfahan kentinde vefat etti. Lügat, hadis, tarih ve diğer bilimlerde üstad olan Ebi Verdi, kitabet konusunda büyük mahareti vardı. Ebi Verdi, Ebi Verd tarihi ve Tabakatul Ulum adlı eserleri kaleme aldı. ...173 yıl önce bugün 17 Ekim 1849'da Polonyalı besteci ve piyanist Frederick Chopin hayata veda etti. Chopin, müzik tarihinin gelmiş geçmiş en iyi piyano müziği bestecisi olarak kabul edilir. Tek bir enstrümanı kullanarak Mozart, Beethoven, Bach gibi en büyükler arasında yerini almıştır. Chopin, 1810 yılında Polonya'da doğdu. Fransız asıllı babası aristokrat ailelerin çocuklarına özel Fransızca dersi veriyordu. Daha sonra Varşova Lisesi'ne öğretmen oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Uzmanlar maden faciasının ardından konuştu. Siyasi iktidar bu cinayetin sorumlusudur.
Karar.
Göz göre göre cinayet.
Yeni Asya.
Krizler sadece ekonomiyle açıklanamaz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır, 15 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde cehaleti yenemeyen eğitim başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bazılarının gündeminde olmasa da en büyük düşmanın cehalet olduğunu unutamayız. İdarecilerimiz de bunun farkına varıp eğitimi cehaleti mağlup edecek şekilde planlamış olsa çok daha iyi olmaz mıydı? Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Gürkan Avcı'nın çizdiği eğitim tablosu ne yazık ki sevinilecek bir tablo değil. Eğitim meselesi kolay çözülebilecek bir mesele değil. Fakat bizdeki gibi yap ve boz şeklinde uygulanan bir eğitimden iyi neticeler beklemek akıl kârı değil, diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Gürkan Avcı'nın tespiti şöyle. Orta halli bir demokrasiye, orta halli bir ekonomiye mecburluğumuz tamamen ama tamamen eğitim sistemimizin kalitesinin düşüklüğünden ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlayamamamızdan kaynaklanmaktadır. Bilgi ve kültür toplumunu hedefleyen bir Türkiye'nin en başta eğitim sistemini tüm basamaklarıyla tamamen parasız, adil ve eşitlikçi fırsatlar sunan aydınlanmacı, halkçı, bilimsel, nitelikli ve kat'i surette özgün milli bir forma kavuşturması gerekmektedir. Kaliteli, başarılı ve verimli bir eğitim sistemi oluşturamamamızın en önemli ayaklarından birisi de yönetimde uzmanlık ve liyakatin değil, sadakate ve yandaşlığa dayalı patronaj sistemidir. Mevcut eğitim sistemi yöneticilerini sadakat gösterisini, göze girme ve başkalarını gözden düşürme yarışına sürüklenmektedir. Her konunun yukarıdan belirlenmesi ve merkezi denetimin oluşturduğu korku atmosferi inisiyatifi boğarak öldürmektedir. Mevcut hükümet döneminde 7 kez Milli Eğitim Bakanı değişti ve her gelen bakan bir öncekinin yaptığını bozdu. Eğitimde liyakat ve uzmanlık değil de başka ölçülerin dikkate alınması büyük bir hata değil mi? Kim bu konuda liyakat esas alınıyor diyebilir? Öğretmen tayininden dahi ölçü mülakat olduktan sonra liyakate yer kalır mı? Hem her konunun yukarıdan belirlenmesi eğitimi arzu edilen seviyeye getirir mi? Öğretmene, öğrenciye, uzmanlara ve veliye danışmadan alınan kararların isabetli olması mümkün mü?
Yaşar Özay, 15 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Gençler belirsiz bir geleceğe yelken açıyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Eğitim sistemindeki belirsizlik devam ediyor. Eğitim adına sorulan sorulara Milli Eğitim Bakanlığı kulak tıkamış durumda. Geçen hafta Sayın Bakan malum bazı yayın kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Gazetelerin yazarları Sayın Bakan'ın tüm sorularını içtenlikle cevaplandırdığını ballandıra ballandıra yazıyorlar. Aynı durumu tüm bakanlıklarda da gözlemlemek mümkün. Soru soran muhabirin yanağı okşanıyor. "Sen kimin muhabirisin?" diye soruluyor. Bu tavırlar hiçbir şeyi çözmez diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Son 15 yılda hükümet eğitime tek bir gözlükten bakmakta. İmam hatiplerin sayısını nasıl arttırırım ve devlet okullarının tamamını nasıl imam hatip formatına geçirebilirim çabası içerisinde. Türkiye'de anayasamızda parasız ve zorunlu olan temel eğitim neredeyse paralı ve zorunsuz hale getirildi. Açık ortaokul ve açık lise Türkiye'nin eğitim sistemine konmuş iki bomba. Geçen hafta yazdım, 1 milyon 700 bin öğrenci okullarını terk ederek açık liseye devam ediyor. Bir tek sorumlu bu konuda açıklama yapmıyor. Eğitimin içinde bulunduğu acil çözüm bekleyen sorunları bakanlığın kapısından içeri girmiyor. Açık eğitim standart eğitim politikası olamaz. Açık ortaokul ve açık lise bu hükümet tarafından yaygınlaştırıldı ve neredeyse standart bir eğitim politikası haline getirildi. Gerçekte ortaokul zorunlu eğitim kapsamındadır. Zorunlu olan bir şeyi açık hale getirmek, örtülü olarak onu zorunlu olmaktan çıkarmak demektir. Eğitimci Alaaddin Dinçer eğitim adına bir tehlike konusunda beni uyardı. Her yıl yüz binlerce öğrencinin mezun olduğu orta öğretimde 2016-2017 yılına gelindiğinde sayı 1 milyon üzerine çıkmış bulunmakta. 2020-2021 eğitim yılında sayının 437.640 artışla 1.593.824'e ulaştığı görülmekte. Bu artışın tamamından fazlası yani 446.356 genel öğretim okul türü mezunlarından oluşmakta. Bir önceki yıla göre artışın hangi kaynaktan geldiği ise bilinmemekte. Peki ne oldu, nasıl oldu? Ve mezun öğrenci sayısı bir yılda %37.85 arttı. Nereden geldi bu artış? Yaptığımız bütün geçmiş veri istatistik incelemelerine rağmen artış farkının nereden geldiğini bulamadık. Bakanlığın bu duruma mutlaka bir açıklama yapması gerek. 12. sınıfta okuyanlar ile mezunlar arasındaki fark son 2 yıla kadar 50 ila 100 bin arası olurken son 2 yılda farkın 2019-2020'de 224.376, 2020-2021 yılında 594.500 olduğu görülmekte. Ayrıca 12. sınıfta okuyan öğrenci sayısı içerisinde kadın öğrenciler 2016-2017 yılında 705 öğrenci daha fazlayken 2020-2021 yılında 35.282 öğrenci azalma göstermekte. Mezun sayısında görülen bu büyük artışın 3 nedeni olabilir. Sonuç olarak eğer bir hesap hatası yoksa son 2 yılda ortaya çıkan bu mezun farkının nereden geldiği, nasıl oluştuğu ve bu mezunların kimler olduğu açıklanmalıdır. Bu yıl YSK'da barajların kalkması, başvuran sayının 3,2 milyona ulaşmasının bu mezunlarla ilişkisinin de açıklığa kavuşturulması gerekmekte. Asıl aydınlatılması gereken bir diğer husus da bu torpilli mezuniyet uygulamasının akademik olmaktan çok seçimlere yönelik siyasi mühendislik çalışması olup olmadığının açığa çıkarılmasıdır. Bakalım yetkililer bu duruma nasıl bir açıklama getirecekler? Yoksa evde oturan kişinin bilgisi dışında o evde yaşıyormuş gibi gösterilen yabancı kişiler hakkında sessiz mi kalacaklar?
Tahran Radyosu.
Murat Çabas 15 Ekim tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Tarım ülkesiyiz, tarımda can çekişiyoruz" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tarımda hemen hemen tüm girdiler ithalatla temin edildiği için üretim maliyetleri katlanarak artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu dün 2022 Eylül dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Eylül'de yıllık %156, aylık %7.14 arttı. Tarım üretimindeki bu astronomik artış elbette ki market ve pazarlardaki gıda fiyatlarına da yansıyacağından hükümetin enflasyonu düşürme hedeflerinin pek tutmayacağını gösteriyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Endeksteki artış Temmuz'da %157 ile rekor kırmış, sonrasında Ağustos'ta %142'ye düşerek hız kesmişti. Ancak tarımda üretici fiyatları artışı Eylül'de tekrar %156'ya yükselerek hız kazanmış oldu. Yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla %297,29 ile lifli bitkiler ve %215,70 ile çeltik oldu. İthalata dayalı tohum, gübre, ilaç, mazot gibi girdi fiyatlarındaki artış, bu girdiler gerçekten yerli kaynaklardan üretilmediği müddetçe hem dolar kuruna hem de küresel olumsuzluklara bağlı olarak artmaya devam edecektir. Bunun sonucu dünyada gıda fiyatları düşerken ülkemizde rekor düzeyleri artmaktadır. Gıda ve Tarım Örgütü FAO verilerine göre küresel gıda fiyatları 6 aydan bu yana düşerken Türkiye'de Eylül 2020'den itibaren 2 yıldır artış eğiliminde. Türkiye'de gıda fiyatları son 1 yılda %92 artış gösterirken küresel gıda fiyatlarındaki yıllık artış oranı ise %4 oldu. Ağustos itibarıyla Avrupa Birliği'nin gıda enflasyon ortalaması %14, OECD ülkelerinin ortalaması ise %15. Küresel gıda fiyatları ile Türkiye'deki gıda fiyatları arasındaki farkın, hükümetin Türkiye ekonomi modelinin uygulanmaya başladığı Aralık 2021'den sonra daha da artması dikkat çekiyor. İthal edilen ürünlere bakın. 2.1 milyar dolarla buğday ilk sırada. Sonrasında sırasıyla 1.7 milyar dolarla soya fasulyesi, 1 milyar dolarla ham ayçiçeği yağı geliyor. Üstelik buğdayı en fazla ithal ettiğimiz ülkeler Şubat 2022'den bugüne savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna. Tarım ülkesi, üstelik buğday ambarı olan Türkiye'nin buğdayda ve tarımda geldiği noktaya bakın. Bir şeylerin yanlış gittiğini görmemiz için başka bir delile ihtiyaç var mı?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak via arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli gelişmeler.
Irak'ta yeni cumhurbaşkanının tanıtılması.
Arabistan ve Amerika arasındaki gerilim.
Lübnan ve Siyonist rejim arasında deniz sınır anlaşması.
Ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler.
Geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Parlamento seçimleri üzerinden bir yıl üç gün geçerken iki ana Kürt partisi arasındaki uzun çekişmelere rağmen ülkenin yeni cumhurbaşkanının seçimi nihayet geçen perşembe günü yapıldı. Abdüllatif Muhammed Cemal Reşit ve Berhem Salih Irak Cumhurbaşkanlığı için iki ana adaydı ve hiçbiri ilk tur oylamada gerekli oyu alamadı. Abdüllatif Muhammed Cemal Reşit, Irak parlamentosunda yapılan ikinci tur oylamada 162 oy alarak, 99 oy alan Berhem Salih'ten öne geçerek resmi olarak Irak'ın cumhurbaşkanı oldu. Reşit ve Salih, Kürdistan Yurtseverler Birliği üyesiydi.
Irak'ta var olan etnik kökenler ve dinler arasındaki güç paylaşımına dayalı yeni siyasi sistemin oluşturulmasından sonra cumhurbaşkanlığı Kürtlere verildi. Kürtlerin iç mutabakat ve anlayışına göre 2018 yılına kadar hakim olan örf ve adetlere göre bölge başkanlığı Demokrat Parti'de, Cumhurbaşkanlığı ise Celal Talabani ile birlikte olan Yurtsever Birlik Partisi'ndeydi. Talabani'nin ölümünden sonra bu görev Fuat Masum ve Berham Salih ve gelinen noktada ise Abdüllatif Raşit'e devredildi. 1944 doğumlu Raşit daha önce Su Kaynakları Bakanı ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin yardımcısı olarak görev yapan Kürdistan Yurtseverler Birliği üyesidir.
Ekim 2021 parlamento seçimlerinin sonucuna ve Demokrat Parti'nin Irak parlamentosunda iki kat fazla sandalye kazanmasına göre bu parti bölge başkanlığını sürdürmenin yanı sıra Bağdat'ta cumhurbaşkanlığını da kazanmaya yönelik çaba gösterdi ve bu girişim yeni cumhurbaşkanının seçilmesini zora soktu. Irak'ın yeni anayasasına göre seçilen cumhurbaşkanı 76. maddeye göre yeni bir hükümet kurmak için çoğunluk fraksiyonunun adayını 15 gün içinde aday göstermek zorunda ve kabineden sorumlu olan başbakanın ise güven oyu almaya yönelik kabine üyelerini meclise sunmak için 30 gün süresi söz konusudur.
Bu bağlamda geçen perşembe günü Irak parlamentosunun büyük fraksiyonu olarak Şii koordinasyon çerçevesi ve diğer gruplar arasında yapılan müzakereler... Thank you.